Ayrım 2. Bütün masallar, bütün öyküler. Bülbül ve Gül. "Ona kırmızı güller götürürsen benimle dans edeceğini söyledi," diye bağırdı genç öğrenci. "Ama bahçemde tek bir kırmızı gül yok." Pırnal meşesindeki yuvasından bülbül duydu onu ve yaprakların arasından başını çıkarıp baktı. Neler oluyor diye. "Bahçemde hiç kırmızı gül yok," diye bağırdı öğrenci ve güzel gözleri yaşlarla doldu. Ah, nasıl da küçük şeylere bağlı aşk. Bilge kişilerin aşk hakkında yazdıkları her şeyi okudum. Felsefenin bütün sırlarına sahibim. Gene de bir kırmızı gül yüzünden mahvoldu hayatım. "İşte sonunda gerçek bir aşık," dedi bülbül. "Geceler boyu şarkılarımda onu söyledim, onu hiç tanımadan. Geceler boyu onun hikayesini yıldızlara anlattım. Şimdi karşımda. Saçları sümbüller kadar siyah, dudakları arzuladığı gül kadar kırmızı. Ama tutku yüzünü fil dişi gibi soldurmuş, keder alnına mührünü basmış." "Prens yarın gece bir balo veriyor," diye mırıldandı genç öğrenci. "Sevdiğim de orada olacak. Eğer ona kırmızı bir gül götürürsem benimle şafak sökünceye kadar dans edecek. Ona bir kırmızı gül götürürsem onu kollarımda tutacağım. Başını omzuma yaslayacak, eli elimi bulacak. Ama bahçemde kırmızı gül yok. Bu yüzden tek başıma oturacağım. O da önümden geçip gidecek. Beni umursamayacak, kalbim kırılacak." "İşte gerçekten de gerçek bir aşık," dedi bülbül. "Benim şarkıda söylediğim şeyin gerçekten acısını çekiyor. Benim için neşe olan şey onun için ızdırap. Hakikaten de aşk harikulade bir şey. Zümrütlerden daha değerli, güzel opallerden daha bulunmaz. İnciler, kırmızı taşlar satın alamaz onu. Pazarda da satılmaz. Tacirlerden alınmaz, değeri altınla ölçülmez. Müzisyenler galerideki yerlerinde oturacaklar," dedi genç öğrenci. "Yaylı çalgılarını çalacaklar ve sevdiğim harple kemanın sesine uyarak dans edecek. Öyle uçar gibi dans edecek ki ayakları yere değmeyecek ve saray erkanı rengarenk elbiseleri içinde onun etrafını saracak. Ama benimle dans etmeyecek. Çünkü ona verecek tek bir kırmızı gülüm yok," diyerek kendini çimenlere attı. Başını ellerinin arasına gömerek ağladı. "Niye ağlıyor?" diye sordu küçük bir yeşil kertenkele kuyruğu havada öğrencinin yanından koşarak geçerken. "Neden sahi?" dedi bir kelebek, bir güneş ışığını kovalıyordu. "Neden sahi?" diye fısıldadı bir papatya komşusuna yumuşak alçak bir sesle. "Kırmızı bir gül için ağlıyor," dedi bülbül. "Kırmızı bir gül için mi?" diye bağırdılar. "Ne kadar da gülünç." Her şeyle alay eden bir yaratılışa sahip olan küçük kertenkele ise düpedüz güldü. Ama bülbül öğrencinin kederinin sırrına vakıftı ve meşe ağacında hiç sesini çıkarmadan oturup aşk denen bilinmezliği düşündü. Ansızın uçmak üzere kumral kanatlarını açtı ve havaya yükseldi. Koruluktan bir gölge gibi geçti gitti, bir gölge gibi bahçeyi kat etti. Tarhın orta yerinde güzel bir gül ağacı duruyordu. Bülbül onu görünce uçup yanına gitti ve ince bir dalın üzerine kondu. "Bana bir kırmızı gül ver," diye bağırdı. "Sana en tatlı şarkımı söyleyeyim." Fakat ağaç başını iki yana salladı. "Benim güllerim beyaz," diye cevap verdi. "Denizlerin köpüğü kadar beyaz. Dağların üstündeki kardan daha beyaz. Ama eski güneş saatini saran kardeşime git. Belki o sana istediğini verir." Bunun üzerine bülbül uçup eski güneş saatinin etrafını saran gül ağacının yanına gitti. "Bana kırmızı bir gül ver," dedi. "Sana en tatlı şarkımı söyleyeyim." Ama ağaç başını iki yana salladı. "Benim güllerim sarı," diye cevap verdi. "Amber bir tahtta oturan deniz kızının saçları kadar sarı. Biçici orağıyla gelmeden önce çayırlıkta biten zerrinlerden daha sarı. Ama öğrencinin penceresinin altında biten kardeşime git. Belki o sana istediğini verir." Bunun üzerine bülbül öğrencinin penceresi altında biten gül ağacına uçup gitti. "Bana kırmızı bir gül ver," diye bağırdı. "Sana en güzel şarkımı söyleyeyim." Ama ağaç başını salladı. "Benim güllerim kırmızı," diye cevap verdi. "Kumrunun pençeleri kadar kırmızı. Okyanusun altındaki mağaralarda iki yana sallanıp duran büyük mercan yelpazelerinden daha kırmızı. Ama kış damarlarımı dondurdu. Kırağı tomurcuklarımı kopardı. Fırtına dallarımı kırdı. Bu yıl hiç gül vermeyeceğim." Tek istediğim bir kırmızı gül diye bağırdı Bülbül. Sadece bir tek kırmızı gül. Bunun hiçbir yolu yok mu? Bir yolu var diye cevap verdi ağaç. Ama o kadar korkunç ki sana onu söylemeye cesaret edemem. Söyle dedi Bülbül, korkmuyorum. Bir kırmızı gül istiyorsan dedi ağaç, onu gece yarısı şarkınla yapmalısın ve kendi yüreğinin kanıyla boyamalısın. Yüreğini bir dikene dayayıp bana şarkını söylemelisin. Bütün gece bana şarkını söyleyeceksin. Diken göğsünü delecek, sana can veren kanım benim damarlarıma akacak, benim olacak. Ölüm bir kırmızı gül için çok yüksek bir bedel diye bağırdı Bülbül. Yaşam ise herkes için değerli. Yeşil koruda oturup altından arabasında güneşin, incili arabasında ayın geçip gidişini seyretmek hoş. Ak dikenlerin kokusu tatlı, vadide gizlenen çan çiçekleri tatlı, tepelerde rüzgarla savrulan fundalar ne hoş. Ama aşk hayattan daha değerlidir ve bir insan kalbinin yanında bir kuşun kalbi nedir ki? Sonra uçmak üzere kumral kanatlarını açtı ve havalandı. Bahçenin üzerinden bir gölge gibi geçip gitti, koruluğun içinden bir gölge gibi süzüldü. Genç öğrenci hala Bülbül'ün onu bıraktığı yerde otlara uzanmış yatıyordu ve gözyaşları henüz kurumamıştı. ''Mutlu ol!'' diye bağırdı Bülbül. ''Mutlu ol, kırmızı gülüne kavuşacaksın. Onu geceleyin ay ışığından yapacağım ve kendi kalbimin kanıyla boyayacağım. Senden bunun karşılığında sadece aşkına sadık olmanı istiyorum. Çünkü aşk en bilge felsefeden daha bilge, en güçlü güçten daha güçlüdür.'' Alev rengidir kanatları, alev rengidir bedeni. Dudakları bal kadar tatlı, nefesi tütsü gibidir. Öğrenci başını otlardan kaldırıp baktı ve dinledi. Ama Bülbül'ün ona dediklerini anlayamıyordu. Çünkü o sadece kitaplarda yazılı olan şeyleri bilirdi. Ama meşe ağacı anladı ve içini bir hüzün kapladı. Çünkü dallarında yuva kurmuş küçük Bülbül'ü çok seviyordu. ''Bana son bir şarkı söyle.'' diye fısıldadı. ''Sen gittiğinde kendimi çok yalnız hissedeceğim.'' Bunun üzerine Bülbül meşe ağacına bir şarkı söyledi. Sesi gümüş bir kaptan kabarcıklar halinde yükselen su gibiydi. O şarkısını bitirdiğinde öğrenci yerinden kalktı ve cebinden bir not defteriyle bir kurşun kalem çıkardı. ''Bülbül'de biçim var.'' dedi kendi kendine koruluğun içinden yürüyüp giderken. ''Orası inkar edilemez ama duygu var mı?'' ''Korkarım, hayır.'' Aslında o da bütün sanatçılar gibi baştan aşağı içtenliksiz üslup. Kendini başkaları uğruna feda etmez. Tek düşündüğü şey müzik ve herkes bilir ki sanat bencildir. Gene de sesinde güzel notalar gizli olduğunu itiraf etmek gerek. Ama o notaların bir anlam taşımamaları ne yazık. Ya da pratik bir işe yaramamaları. Sonra odasına girdi ve küçük yatağının üzerine uzanıp aşkını düşünmeye başladı. Bir süre sonra da uykuya daldı. Ay gökyüzünde yükseldiğinde Bülbül uçup gül ağacının yanına gitti ve göğsünü dikene dayadı. Göğsüne giren dikenle bütün bir gece şarkısını söyledi. Soğuk ve kristal ay başını eğip onu dinledi. Bütün bir gece söyledi şarkısını. Diken göğsüne daha da derine indi. Kanı vücudundan çekildi. Önce bir oğlanla kızın yüreklerinde sevginin doğuşunun şarkısını söyledi. Ve gül ağacının en yukarıdaki ince dalında harikulade bir gül açıldı. Şarkı şarkıyı izlerken taç yaprakları da birbirini izledi. Solgundu önce gül, nehrin üzerine asılı olan sis gibiydi. Sabahın ayakları gibi solgun, şafağın kanatları gibi gümüşsüydü. Gümüş bir aynadaki bir gülün gölgesi gibi, bir su birikintisindeki gülün gölgesi gibi, öyleydi ağacın en tepesindeki dalda açan gül. Fakat ağaç Bülbül'e göğsünü dikene iyice yaslamasını söyledi. ''İyice yaslan küçük Bülbül'' diye bağırdı ağaç. ''Yoksa gül bitmeden gün ağaracak.'' Böylece Bülbül daha da yasladı göğsünü dikene. Yükseldikçe yükseldi şarkısı. Çünkü bir erkek de genç bir kızın ruhunda doğan tutkunun şarkısını söylüyordu. Gülün yapraklarını tatlı bir pembelik sardı. Gelinin dudaklarını öptüğünde damadın yüzüne yayılan pembelik gibi. Ama diken henüz Bülbül'ün yüreğini bulmamıştı. O yüzden de gülün yüreği hala beyazdı. Çünkü ancak bir Bülbül'ün yüreğinin kanı kızıla döndürür bir gülün yüreğini. Ve ağaç Bülbül'e dikene daha da yaslanmasını söyledi. ''Yaslan, daha da yaslan küçük Bülbül'' diye bağırdı ağaç. ''Yoksa gül bitmeden gün doğacak.'' Ve Bülbül dikene daha da yaslandı. Diken kalbine girdi. Keskin bir acı kapladı içini. Keskin, çok keskindi acı. Yabanıllaştıkça yabanıllaştı Bülbül'ün şarkısı. Çünkü ölümün kusursuzlaştırdığı aşkın şarkısını söylüyordu. Mezara girdiğinde ölmeyen aşkın. ve şahane gül kıpkırmızı oldu. Doğudan ağaran gökyüzünün gülü gibi, yapraklardan tacı kızıldı, bir yakut gibi kıpkırmızıydı yüreği. Ama bülbülün sesi söndükçe söndü, küçük kanatları çırpınmaya başladı, gözlerine bir perde indi. Söndükçe söndü şarkısı, boğazına bir şeylerin tıkandığını hissetti. Sonra son bir kez yükseldi şarkısı, beyaz ay duydu bu şarkıyı, şafağı unuttu ve gökyüzünde oyalandı. Kırmızı gül duydu, baştan aşağı hazla titredi ve taç yapraklarını soğuk sabah havasına doğru açtı. Eko bu şarkıyı tepelerdeki mor mağarasına taşıdı ve uyuyan çobanları uykularından uyandırdı. Bu şarkı nehirdeki kamışların arasında gezindi, kamışlar onun haberini denize taşıdılar. ''Bakın, bakın'' diye bağırdı ağaç, ''gül bitti artık.'' Ama bülbül karşılık vermedi. Çünkü uzun otların arasında cansız yatıyordu, göğsünde dikenle. Öğle vakti öğrenci penceresini açıp dışarıya baktı. ''Aa, ne olağanüstü bir şans'' diye bağırdı. ''İşte bir kırmızı gül. Hayatımda bunun gibi bir gül görmedim. O kadar güzel ki eminim uzun bir Latince adı vardır.'' dedi ve eğilip kopardı gülü. Sonra şapkasını başına geçirdi, elinde gülle profesörün evine koştu. Profesörün kızı kapının önüne oturmuş bir çıkrağa mavi ibrişim sarıyordu. Küçük köpeği de ayaklarının dibindeydi. ''Sana kırmızı bir gül getirirsen benimle dans edeceğini söylemiştin.'' diye bağırdı öğrenci. ''İşte sana dünyanın en kırmızı gülü. Bu gece onu kalbinin üstüne takacaksın ve biz dans ederken o sana seni ne kadar sevdiğimi anlatacak.'' Ama kız kaşlarını çattı. ''Korkarım elbiseme uymayacak.'' diye cevap verdi. ''Hem ayrıca Mabeyinci'nin yeğeni bana gerçek mücevherler gönderdi. Herkes mücevherlerin güllerden çok daha pahalı olduğunu bilir.'' ''Ah, yemin ederim ki çok nankörsün.'' dedi öğrenci öfkeyle. Gülü kaldırıp sokağa attı. Gül kaldırımın kenarındaki su yoluna düştü. Üzerinden bir araba tekerleği geçti. ''Nankör mü?'' dedi kız. ''Sana bir şey diyeyim mi? Sen çok kaba birisin. Hem sonra sen kimsin ki? Yalnızca bir öğrenci. Mabeyincinin yeğeninki gibi gümüş tokalı ayakkabıların var mı acaba senin? Hiç sanmam.'' İskemlesinden kalkıp eve girdi. ''Ne saçmalık şu aşk denen şey?'' dedi öğrenci yürüyüp giderken. ''Mantığın tırnağı bile olamaz. Çünkü hiçbir şeyi kanıtlamaya yaramıyor ve insana hep gerçekleşmeyecek şeylerden bahsediyor ve insanı gerçek olmayan şeylere inandırıyor. Hatta gayet işe yaramaz bir şey. Felsefeye geri döneceğim. Metafizik öğreneceğim.'' Bunları söyleyerek odasına döndü. Büyük tozlu bir kitap çekip çıkardı ve okumaya başladı. Bencil Dev. Her gün öğleden sonra okuldan dönerlerken çocuklar gidip devin bahçesinde oynarlardı. Yumuşacık yeşil çimenleri olan büyük, güzel bir bahçeydi. Çimenlerin şurasında burasında gökyüzündeki yıldızlar gibi güzel çiçekler ve bahar gelince pembe ve inci rengi nazlı çiçekler açan, güz gelince bereketli meyveler veren 12 tane şeftali ağacı vardı. Ağaca konan kuşlar öyle güzel ötüyorlardı ki çocuklar oyunlarını yarıda bırakıp onları dinliyorlardı. Birbirlerine ''Ne kadar mutluyuz burada'' diye sesleniyorlardı. Bir gün dev geri geldi. 7 yıllığına arkadaşı Cornwall ucubesini ziyarete gitmişti. Diyeceğini demesi 7 yıl sürmüştü. Çok konuşkan biri değildi çünkü. Ondan sonra da şatosuna dönmeye karar vermişti. Geri geldiğinde bahçede oynayan çocukları gördü. ''Burada ne işiniz var?'' diye bağırdı homurtulu bir sesle. Çocuklar çil yavrusu gibi dağıldılar. ''Benim bahçem benim bahçemdir'' dedi dev. ''Herkes bunu iyice bilsin. Burada benden başka hiç kimsenin oynamasına izin vermeyeceğim.'' Bunu diyerek bahçenin etrafına yüksek bir duvar çekti, bir de tabela dikti. ''İzinsiz bahçeye girenler cezalandırılacaktır.'' çok bencil bir devdi. Zavallı çocukların oynayacak yeri kalmamıştı artık. Yolda oynamayı denediler ama yol toz toprak içindeydi ve sert taşlarla doluydu. Hoşlarına gitmedi. Dersleri bittikten sonra yüksek duvarların çevresinde yürüyüşe çıkarlar ve içerideki güzel bahçeden söz ederlerdi. Birbirlerine ne kadar mutluyduk orada derlerdi. Sonra ilkbahar geldi, kırlar küçük küçük çiçekler, küçük kuşlarla doldu. Yalnızca bencil devin bahçesinde mevsim hala kıştı. Bahçede çocuk olmadığı için kuşlar ötmek istemiyorlardı, ağaçlar çiçek açmayı unutmuşlardı. Bir keresinde güzel bir çiçek başını otların arasından çıkardı, fakat tabelayı görünce çocuklar için o kadar üzüldü ki gerisin geri toprağa girdi ve uykuya daldı. Bu işe memnun olanlar bir tek kar ve kırağıydı. ''İlkbahar unuttu mu bahçeyi?'' diye bağırdılar. ''Demek ki yıl boyu burada yaşayacağız.'' Kar büyük beyaz peleriniyle otları kapladı. Don bütün ağaçları gümüş rengine boyadı. Sonra kuzey rüzgarını da yanlarına davet ettiler, o da geldi. Kürklere bürünmüştü, bütün gün bahçede kükreyerek geziyor ve bacaları alaşağı ediyordu. ''Pek nefis bir yer burası.'' dedi. ''Dolu'yu da davet etmeliyiz.'' Bunun üzerine Dolu da geldi. Her gün 3 saat boyunca şatonun kiremitlerinin üzerinde öyle bir takırdayıp durdu ki sonunda onların birçoğunu kırdı. Son hızla bahçenin etrafında döndü de döndü. Griler giyinmişti ve soluğu buz gibiydi. ''İlkbaharın neden bu kadar geciktiğini anlayamıyorum.'' dedi bencil dev pencerede oturup soğuk beyazlara bürünmüş bahçesine bakarken. ''Umarım hava döner.'' Ama ilkbahar hiç gelmedi. Yazla. Güz bütün bahçelere altın rengi meyveler verdi. Fakat devin bahçesine vermedi. O çok bencil dedi. Böylece o bahçe hep kış kaldı. Kuzey rüzgarı ile dolu, kırağı ile kar ağaçların arasında dans edip durdular. Bir sabah dev yatağında uzanmış yatarken çok güzel bir müzik duydu. Kulağına o kadar güzel geldi ki müzik, kralın çalgıcılarının geçmekte olduğunu sandı. Ama bu sadece penceresinin dışında öten küçük bir keten kuşuydu. Ama bahçesinde bir kuşun öttüğünü duymayalı o kadar uzun zaman olmuştu ki bu ona dünyanın en güzel müziği gibi geldi. Birden kırağı başının üzerinde dans etmeyi kesti. Kuzey rüzgarı kükremekten vazgeçti. Veralık pencereden nefis bir koku geldi. ''Galiba ilkbahar sonunda geldi.'' dedi dev. Yataktan fırladı ve dışarıya baktı. Ne görsün? Çok güzel bir manzaraydı gördüğü. Duvardaki küçük bir delikten çocuklar içeri girmişler. Ağaçların dallarında oturuyorlardı. Görebildiği her ağaçta küçük bir çocuk vardı. Ağaçlar çocuklara yeniden kavuşmaktan dolayı o kadar mutluydular ki çiçeklerle donanmışlar, kollarını çocukların başları üzerinde usulca sallıyorlardı. Kuşlar etrafta uçuşuyor, neşeyle ötüşüyor, çiçekler yeşil çimenlerden başlarını çıkarıp dışarıyı seyrediyor, gülüyorlardı. Çok güzel bir manzaraydı ama bu manzaranın bir köşesi hala kıştı. Burası bahçenin en uzak köşesiydi ve orada küçük bir çocuk duruyordu. O kadar küçüktü ki ağacın dallarına erişemiyor, etrafında dolaşıyor ve acı acı ağlıyordu. Zavallı ağaç hala kırağı ve karla kaplıydı. Kuzey rüzgarı dallarının üzerinde esip kükrüyordu. ''Tırman küçük oğlancık'' dedi ağaç ve dallarını indirebildiğince indirdi. Ama oğlancık minnacıktı. Bu manzarayı görünce devin kalbi eriyiverdi. ''Ne kadar bencilce davrandım'' dedi. ''İlkbaharın neden buraya gelmediğini şimdi anladım.'' O zavallı oğlancı ağacın tepesine oturtacağım, sonra da duvarı yıkacağım, bahçem sonsuza dek çocukların oyun yeri olsun. Yaptıklarına gerçekten çok pişman olmuştu. Bunları söyleyerek aşağı indi, ön kapıyı usulca açıp bahçeye çıktı. Fakat çocuklar onu görünce o kadar korktular ki hepsi kaçıştı ve mevsim yeniden kış oldu. Sadece küçük çocuk kaçmadı. Gözleri öylesine yaşlarla doluydu ki devin geldiğini görmemişti. Dev onun arkasından dolandı, elini yavaşça eline aldı ve kaldırıp ağaca oturttu. Ağaç o anda çiçek açtı. Kuşlar gelip dallarında ötmeye başladılar. Küçük oğlancık da kollarını ardına kadar açıp devin boynuna doladı, onu öptü. Devin artık eskisi gibi acımasız olmadığını gören öteki çocuklar da koşarak döndüler ve yanlarında ilkbaharı da getirdiler. ''Burası artık sizin bahçeniz küçük çocuklar.'' dedi dev. Eline kocaman bir balta aldı, duvarı yıktı. İnsanlar öğleyin pazara giderlerken devi çocuklarla o ana kadar gördükleri en güzel bahçede oynar buldular. Gün boyu oynadılar. Akşam olduğunda dev onlara veda etti. ''Peki ama küçük arkadaşınız nerede?'' diye sordu. ''Ağaca oturttuğum küçük oğlancık.'' Dev onu çok sevmişti. Çünkü oğlan onu öpmüştü. ''Bilmiyoruz.'' diye cevap verdi çocuklar. ''Çekip gitti.'' ''Ona söyleyin, yarın mutlaka gelsin.'' dedi dev. Ama çocuklar onun nerede oturduğunu bilmediklerini söylediler. Onu ilk kez görüyorlardı. Dev çok hüzünlendi. Her gün öğleden sonra okul bittiğinde çocuklar gelip devle oynadılar. Ama devin sevdiği küçük oğlancık bir daha hiç görünmedi. Dev bütün çocuklara çok iyi davranıyordu. Fakat ilk küçük arkadaşını çok özlüyor ve sık sık ondan söz ediyordu. Ne kadar göreceğim geldi onu deyip duruyordu. Yıllar geçti. Dev iyice ihtiyarlayıp elden ayaktan düştü. Artık oyun oynayamıyordu. Onun için büyük bir koltuğa oturup çocukların oyunlarını seyrediyor ve hayranlıkla bahçesine bakıyordu. Çok güzel çiçeklerim var diyordu ama en güzel çiçekler çocuklar. Bir kış sabahı giyinirken penceresinden dışarı baktı. Kıştan nefret etmiyordu artık. Çünkü onun sadece ilkbaharın uykusu olduğunu, çiçeklerin dinlenmekte olduklarını biliyordu. Birden şaşkınlıkla gözlerini ovuşturdu, iyice baktı. Gerçekten de mucize gibi bir şeydi. Bahçenin en uzak köşesinde baştan aşağı güzel beyaz çiçeklerle donanmış bir ağaç vardı. Dalları altın rengiydi ve onlardan gümüş meyveler sarkıyordu. Ağacın altında çok sevdiği küçük çocuk duruyordu. Dev büyük bir sevinç içinde aşağıya koştu, bahçeye çıktı. Otları hızlı adımlarla yararak çocuğun yanına geldi. İyice yakınına geldiğinde yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. ''Ve seni yaralamaya kim cüret etti?'' dedi. Çünkü çocuğun avuçlarında iki çivi izi vardı, ayaklarında da. ''Seni yaralamaya kim cüret etti?'' diye bağırdı dev. ''Söyle bana, koca kılıcımı alıp onu öldüreyim.'' ''Hayır'' dedi çocuk. ''Bunlar sevginin açtığı yaralar.'' ''Kimsin sen?'' dedi dev. Birden garip bir ürperti gelmişti üzerine. Küçük çocuğun önünde diz çöktü. Çocuk deve bakarak gülümsedi ve ona, ''Sen bahçende oynamama izin vermiştin. Şimdi de ben seni kendi bahçeme götüreceğim. Cennet bahçesine.'' dedi. Çocuklar o gün akşam üzeri koşarak bahçeye doluştuklarında ağacın altında devin ölüsünü buldular. Baştan aşağı beyaz çiçeklerle donanmıştı. Thank you.